İkinci kaset, birinci yüz, sayfa 51. Ve de Çarlık'ın İmparatorluk Sarayı'nda ayaklananlar için Witte planını düzenleyip Çar'a sundu. Ama biz St. Petersburg Sovyeti olarak durumdan hiç de kuşkulanmıyorduk. Gittikçe genişleyen özgürlüklerin bizim tuzağımız olduğu gerçeğini daha sonra öğrenecektik. Bunda bizi bağışlatabilecek nedenler bulmak bir bakıma olası. Yeni kurulmuştuk. İlk işçi örgütüydük. Yasaklanmış, sendika haklarından bile yoksun bir sınıfın birdenbire ihtilalci bir örgüt yapısına kavuşması pek kolay değildir. İnsanın başı döner. Edinilmiş savaşım deneylerimiz yoktu da ondan bir bakıma. İlk işçi örgütümüz Sovyet'in kuruluşu da öyle pek inceden inceye saptayarak gerçekleştirilmiş de değildi. Bir bakıma sarayın kurnaz tilkisi Witte'nin hakkı vardı bizi değerlendirirken. Örgütümüzü kurarken St. Petersburg Üniversitesi'ni kendimize örneklemiştik. Ağustos ayı başlarında St. Petersburg Üniversitesi'ne özerklik verilmişti. Çar gittikçe artan istemlere böyle gıdım gıdım haklar vere vere Witte düzenlemesini titizlikle uygulamaya başlamıştı. Öyle ama doğrusu bu durum bizim için, biz işçiler için alabildiğine şaşırtıcı ve sevindirici bir olaydı. Nedeni de şu: üniversite özerkliğe kavuşunca öğrenciler kendi aralarında yaptıkları tartışmalara bizi de çağırmaya başlamışlardı. Pek keyiflendik bu durumdan. Tartışmalarını özenle izliyorduk. Bildirileri nasıl kaleme aldıklarını gözlüyorduk. Kamuoyuna düşüncelerini açıklamada hangi yöntemleri kullandıklarına alabildiğine özen gösteriyorduk. İşte tüm bunlardan sonra aklımıza bir soru gelip çakıldı. Biz işçiler niçin kendi aramızda böyle özerk bir yapı oluşturmayalım? Düzeni biz değiştireceksek niçin kendi içimizde özerk bir yapının oluşmasını gerçekleştirmeyelim? İşte önümüzde son derece etkili bir örnek durup duruyor. St. Petersburg Özerk Üniversitesi. Öyleyse biz neden kendi devrimci aygıtımızı oluşturmaktan kaçınalım? St. Petersburg işçileri arasında bu düşünce birdenbire yaygınlaştı. Kuşkusuz bunda Menşevik yoldaşlarımızın etkinlikleri büyük oldu. Hemen çalışmaya koyulduk. Önümüzde çok zamanımız yoktu. Düzenleme şöyle gerçekleştirildi. 500 işçiye bir delege düşüyordu. Yani 500 işçi kendisini temsil etmeye yetkili bir delege seçiyordu. Bu seçimler fabrikalarda gerçekleştirildi. Son derece özenle, kendimize güvenerek gerçekleştirdik bu seçim işini. Başlangıçta 40-50 kişi kadardık. Ben de demiryolu işçileri adına seçildim ilk işçi delegeleri kuruluna, yani Sovyet'e. Bu ilk 40 kişinin arasında olanlardanım. Eylül ayı başlarında oluşturduğumuz kurulun delege sayısı en çok 50 kişiydi ama Kasım ayına geldiğimizde vardığımız sayı onu 10 kat aşmıştı yoldaşlar. 600 delegeyi geçmiştik. Bu yaşadığımız günlerin ne denli politik yoğunlukta geçtiğini gösterir bize. İlk kez örgütlenmenin hem de tüm edinimsizliklere karşın böylesine kısa zamanda böylesine güçlü bir yapıyla örgütlenmenin başarısıyla kıvançlandık. Gittikçe de güçleniyorduk. Örgütümüz hem derinlemesine hem genişlemesine bir yapıya kavuşacağı sırada. İşte tam bu sırada Witte planına uygun bir biçimde Çarlık Ekim bildirgesi çıkıverdi karşımıza birdenbire. Ve bu bildirge bizi son derece gafil avladı. Yeterince hiçbir şeyin değerlendirmesini yapmamıza olanak vermedi. Amacı da buydu zaten. Çarlık Ekim bildirgesi 17 Ekim günü çıktı. Rastlantıya bakın ki siz İşçi Delegeler Kurulu'nun Sovyet gazetesi İzvestiya'da aynı gün yaşamına başlıyordu. Yani İzvestiya'nın ilk sayısıyla Çarlık Ekim Bildirgesi aynı gün çıktı. O nedenle İzvestiya'da Ekim Bildirgesi'ne karşı tutumumuzun ne olduğunu belirlemeye bile olanak bulamadık. Her günün sabahı yepyeni bir olay getiriyordu ve biz sanki hep olayların ardında, olayların artçısı durumuna düşüyorduk. Bu pek önemsenen Ekim bildirgesi ne diyordu? Kısaca şunu: Çar bu bildirgeyle tüm vatandaşlık hak ve görevlerini tanıdığını duyuruyordu. Bu temel hak ve görevleri tanımakla kalmıyor, onları garanti ediyordu. Bildirge bununla da yetinmiyordu. Yönetimin anayasaya dayalı monarşi biçimine dönüştürüleceğini dosta düşmana karşı apaçık ilan ediyordu. Bu partilerin yaşama katılmaları anlamına geliyordu. Devlet Duması'nın yeniden seçimle yenileneceğini, yetkilerinin daha geniş kapsamlı olacağını söylüyordu. Uğrunda savaşılan her şey ekin bildirgesiyle elde edilmiş gibi görünüyordu. Çok kişinin bu yanılgıya düşmesiyle biz de doğrusuya kısa bir sürede olsa derin bir şaşkınlığa düştük. Oysa işin iç yüzü ekin bildirgesiyle elde edilen hakların kapsamında kalan cinsten şeyler değildi. Eylül ayını tümüyle grevlerle geçirmiştik. Son derece etkin grevler düzenliyorduk. Genel grevi egemen çevrelerin beklemedikleri bir biçimde patlatmıştık. Su akmıyordu, ekmek çıkmıyordu, elektrik yanmıyordu, gaz yoktu, iletişim hizmetleri tümden durmuştu. Trenler oldukları yerde çakılıp kalmışlardı. Çok zorunlu durumların, özellikle er gönderim işlerinin dışında trenler kullanılmıyordu. Kendileri çalıştırmak için didiniyorlar ama başarıya ulaşamıyorlardı. Sovyet'in genel grev kararının böylesine başarılı ve tam bir denetim içinde gerçekleşeceğini ne Çar'ın yönetimi ne de burjuvalarımız önceden görüp kestirememişlerdi. Bu nedenle Çar'ın gizli polisinin Sovyet'e ve devrimci işçilere yönelik acımasız girişimleri iz sürmesi yoğunlaştırıldı. Devrimci yoldaşlarımızın cesetlerini sokak başlarında görüyorduk çoğu kez. Bu öldürme işlemi sessiz sedasız sürdürülüyordu ve de oldukça geniş bir özgürlüğe kavuşmuş burjuva basında bu konuya değinilmiyordu bile. Toplantılarımızdan birine bir yoldaşımız gelmedi mi kuşkuya kapılıyorduk. Evinden alınıp götürüldüğü ve de kendisinden bir daha hiç haber alınamadığı çok oluyordu. Viborg'daki işçi yerleşme bölgesindeki polis kolluk kuvvetleriyle karakolları görülmedik ölçüde güçlendiriliyordu. Tüm bunların üstesinden geleceği besbelli Sovyet'in gittikçe güçlendiği ve de genel grevi tam bir denetimle sürdürdüğü zamanın üstüne geldi ekim bildirgesi. Halk önce oynanan oyunu birden kestiremediğinden coşkuyla karşıladı. Sovyet'te bile bildirgeyi ileri bir varak olarak sevinçle karşılayanlar çoğunluktaydı işin başında. Ama üstünde durdukça gördük ki biz çalışanların, emekçilerin, proleterlerin ve topraksız köylülerin istemlerinden hiç kapak kaldırılmamaktadır. Ekim bildirgesinde 8 saatlik çalışma istemimizden hiç söz edilmiyor. Böyle bir istem yokmuşçasına. Toprakların köylülere dağıtılmasına da değinilmiyor. Değinilmek şöyle dursun. Anımsatacak küçücük bir sözcüğe bile rastlamak olanaksız. Toprak sözcüğü bile geçmiyor bildirgede. Toprağı olmayan bir ülkedeyiz sanki ve de insanlar toprak için birbirlerini öldürmüyorlar. Ama anayasal bir monarşiden, ama insan haklarından, ama temel özgürlüklerden söz ediyor bu bildirge. Devlet Dumasının seçimlerle yenilenmesi istemi bizden çok burjuvalarımızın istemi. Çarlık daha genişçe bir burjuva tabanına oturtularak yasallaştırılmak isteniyor. Besbelli ki böylece elde edilmiş bir yenileme gücüyle daha bir saldıracaklar emekçi istemlerine. Artık genel grev uygulayabilen, gösteriler düzenleyebilen proletarya ve köylü sınıfına daha güçlü bir biçimde saldırabilecekler bu düzenlemelerden sonra. Çar'ın gerici güçleriyle burjuvalarımızın demokrat rubleleri bize karşı birleştirilecek. Durumu anlayan kitleler Sovyet aracılığıyla bu bildiriyi yadsıdığını duyurdu. 31 Ekim'de St. Petersburg Üniversitesi'nde yapılan toplantıya işçiler de katıldılar. Bu büyük ve önemli yığınsal katılmada işçiler ve işçilerle birlikte olan devrimci aydınlar eylemlerini yeniden bıraktıkları yerden daha yoğun bir biçimde de sürdüreceklerine kesin biçimde söz verdiler. Troçki yoldaş yaptığı konuşmayla imparatorluk ekim bildirgesini kabul etmediklerini, Sovyet olarak kendi haklı istemlerini sürdüreceklerini bildirdi. Ve yığınların gözü önünde imparatorluk ekim bildirgesini parça parça yırtıp havaya fırlattı. Bu şu demekti yoldaşlar, burjuvalarımızın bir büyük kanadıyla anlaşmış olan Çar otokrasisine karşı daha da kızışan bir yoğunlukta savaşım, emekçiler ve proletarya tarafından tek başına yürütülecektir. Halk, işçiler büyük bir coşkuyla yeniden genel greve geçtiler. Kentsel yaşam alabildiğine ölümcül bir noktada can çekişmeye başladı. Alanlar dolusu gösteriler başladı kızıl bayraklarla ama bununla yetiniyorduk. Sanıyorduk ki bu yöntemlerle kesin sonuç alabiliriz. Ne kendi grevimize kendimizin ne kadar dayanabileceğini saptamıştık, ne de gerici güçlerin bunu ne zamana dek sabırla izleyecekleri konusunu düzenlemiştik doğru dürüst. Her gün yapılan grevle biz çar otokrasisini dize getireceğimizi sanıyorduk. Deneyimimizin ilk öğretisinin bu olduğunu belirtmeliyim size. Genel grevin aslında bize Troçki'nin dediği gibi öğrettiği tek şey ama alabildiğine önemli ilke şu olmuştur. Ekim grevinin yarım yamalak zaferi politik öneminden ayrı olarak benim için paha biçilmez teorik bir belirleme oldu. Anladım ki ne liberal burjuvazinin muhalefeti, ne köylülerin kendiliğinden oluşan ayaklanmaları, ne de aydınların terörist eylemleri çarlığı dize getirme gücünde değildir. Bunu bir tek güç yaptı. İşçilerin genel grevi, proletaryanın devrimci ağırlığı tartışılmaz, su götürmez bir biçimde apaçık ortaya çıktı. Hiç kuşkusuz devrim, siyasal iktidarın proletarya tarafından ele geçirilmesi gerçeğini saptıyordu. Yenilgiden hemen sonra gelen karşı devrimci yıllarda bile bu değerlendirme açımı kesin olarak hiçbir zaman değiştirmedim. Bilmem bu öğretinin önemini size kavratabildim mi? O zamana dek çara karşı çıkan güç yalnızca biz değildik. Ama bu güçlerden yalnızca bizim çar otokrasisini dize getirme gücü olduğumuz öğretisi ilk kez devrimci pratiğimizle yaşanarak öğrenilmiştir. Size şimdi çok doğalmış gibi gelen bu ilke o zaman yaşanmadan kolay kolay anlaşılabilir bir gerçek olmaktan çok uzaktı. İşçilerimizin içinde bile aydınlarımızın terörist girişimlerine bel bağlamış olanların sayısı az değildi. Biz 31 Ekim'de çarın yüzüne Ekim bildirgesini yırtıp fırlatırken Kara Yüzler örgütü, gerici, monarşist bir örgüt, Yahudi kırımlarıyla ün yapmış bu örgüt kolluk kuvvetlerinin yanı sıra devletin en gerici, en şovenist kaynaklarınca desteklenip örgütlendirilmiş sivil kadrolardı. Örgütü hazırlıklarını tamamlamıştı bile. Gerçekleştirecekleri Yahudi soykırımı içinde işçileri de bir güzel kılıçtan geçireceklerdi. Amaç tüm işçi emekçi kitlelerin girişimlerini kanlı bir biçimde bastırmaktı. Bunu Rusya'da her zaman orta sınıflarla dincilerin hoşgörüyle karşıladıkları Yahudi soykırımı görüntüsü altında maskeleyeceklerdi. Biz de apaçık bir gerçek ki bundan tümüyle habersizdik. Kara yüzler devletin tüm olanaklarından yararlanarak tepeden tırnağa silahlanmışlardı. Bizse ne yapıyorduk? Kendimizi korumak için silahlarımızı bir güzel hazırlıyorduk. Silahlarımız dediğimde ne biliyor musunuz? Sapları pek güzel tırtıllı, uzun fin bıçaklarımız. Sahi bir de demirden topuzlar. Gösterilerde bir saldırıya uğrarsak onları sallayıp kendimizi koruyacağız. Kimimizse avuç içi büyüklüğünde hançerlerini çizmelerinin içine öyle alımlı alımlı yerleştiriyorlardı ki gören şaşar. İşçi sınıfının çar otokrasisini dize getirecek tek güç olduğu gerçeğini kavramaya başlamıştık ama hangi yöntemle nasıl başaracağını henüz öğrenememiştik. İşin bir ölüm kalım savaşı olduğunu, sonuçta kim daha iyi silahlanmışsa onun kesin sonucu belirleyeceğini bilmiyorduk daha. Karşımızda bu korkunç güce karşı bir büyük taktik yanlışlık daha işledik. Bu taktik yanlışlık işin başında yazgımızı belirledi. Taktik yanlışlığımız da şuydu. Sovyet olarak yayınladığımız mali bildirge bu taktik yanlışlığımızın bel kemiğini oluşturdu. 3 Aralık 1905'te yayınladık bu bildirgeyi. Amacımız halk katmanlarından kendimize daha çok yandaş toplayabilmek, bir de hiç kuşkusuz bir büyük gerçeğin altını çizmek. 3 Aralık'ta yayınladığımız mali bildirge şuydu. İşçi delegeleri Sovyet'i kamuoyuna duyurur. Otokrasi hiçbir zaman halkımızın güvenini kazanamamıştır. Otokrasinin iktidarını halkın kendisi de kurup gerçekleştirmiş değildir. Bu nedenle halka karşı ve de ilan edilmiş bir savaşın içinde bulunan çar hükümetinin borçlanmalarının ödemelerini kesin olarak kabul etmeyeceğimize karar verilmiştir. Sanki çarlığı yıktık da sıra borçlarına geldi. Kendimizi nedenle güçlü sanıyormuşuz. Burnumuz nasıl havadaymış Tanrım? İşte kıyamet bunun üzerine koptu. Anayasal istemlerinde Rus burjuvazisini destekleyen Paris Borsası bizim mali bildirgemizin daha mürekkebi kurumadan ertesi günü borçlarını ödemekte zorluk çeken çar hükümeti buyruğuna 750 milyon frank gönderiverdi. Bu bize iyi bir yanıttı. Adam hiç olmazsa zar zor da olsa ödeyeni destekleyebileceğini belirtiyordu. Burjuvazinin liberal kanadı bizimle yazgı birliğindeymiş gibi görünen aşırı ucu bile sanki biz vebaya tutulmuşuz gibi elini çekiverdi üzerimizden. Çünkü çarın borçlarının hepsini kuşkusuz çar hazretleri karısıyla birlikte yiyip içmiyordu tek başına. Bu cılız, kansız, anemik burjuvazide otlanıyordu bu borçlanmalardan. Halkımız adına yapılan bu borçlanmalardan. İşin nasıl önemli olduğunu belirleyebilmek için size bir belge daha vereyim. Sovyetimizin mali bildirgesinden yalnızca ve yalnızca 2 gün sonra Çarsk yönetim buyrultusunu çıkarıverdi. Artık elini kolunu sallaya sallaya hiç kimseye hesap vermeden kanlarımızı akıtacağını bildiriyordu Çar Nikola. Ne Paris başkenti, ne İngilizlerin Lordlar Kamarası, ne bizim burjuvamızın gıkları çıkmayacaktı akıtılan kanlarımız karşısında. Sıkı yönetimden sonra sokaklar birden tenhalaştı. Kahrolsun Çar Nikola, bağırtılarının özgürce dolaştığı St. Petersburg ve Moskova'nın sokaklarıyla geniş alanları bir gecede yalnızlaşıverdiler. Sıkı yönetimin denetiminde Kara Yüzler Örgütü, Yahudi yerleşme bölgelerine yaptıkları baskınlarla on binlerce insanın kanını oluk oluk boşalttılar. Sıra hemen ardından bize geldi ve de en önce Sovyet'e. Sovyetimiz basıldığı zaman içeride 100 kadar delege ya var ya yoktuk. Troçki'nin bakırlaşmış bir boğazdan çıkan bağırtısı kulaklarımdan çıkmıyor, hala kulaklarımda çınlıyor. Yoldaşlar, silahlarınızı teslim etmek yok. Kendimizi aldatmaktan başka bir şey değildi bu. Gerçeğe göre değil, yarını yazacaklara göre bir davranıştı yapmak istediğimiz. Silahlarımız, avuç içi hançerlerimiz, süslü fin bıçaklarımız, 1-2 revolver. Silahlarımızı teslim etmemek için, bu 1-2 tabancanın da üst mekanizmasını parçalamak için ne yiğitçe bir uğraş verdik, görmeliydiniz. Bıçaklarımızı parçalarken kendi ellerimizi kanattıkça, kuşkusuz Sovyet'e uygun bir uğraş verdiğimizi, yarına yiğitliklerimizle geçtiğimizi sanıyorduk. İzmailovski alayının acımasız kabalıktaki subaylarıyla erleri Sovyet'e daldıklarında yerlerde paramparça edilmiş bıçaklar, hançerler gördüler. Başlarındaki subay başını kaldırıp hepimize şaşkın şaşkın baktı. Bakışını unutamıyorum dostlar. Bakışlarıyla soruyordu çünkü. Bunlarla mı iktidarı alacaktınız Çar'dan? Bakışlarındaki hayret küstahça bir alaya dönüştü. Güçsüzlüğümüz karşısında birdenbire kendini Napolyon gibi görüverdi bu gerici subay. Hepimizi toparlayıp çıkardılar iteliğe kakalaya. Belimize tekmeleri yiye yiye. Yoldaşlarımızın yüzüne tükürenlere de rastlanıyordu. Bu 100 kişi kan revan içinde kaldı tutuklanıp götürülürlerken. Ama önemli olan şey çok daha başkaydı. Önemli olan şuydu. Sadece İzmailovski alayı 15 bin proleteri bir gecede öldürdü. 18 bin yaralı verdik. Bu yaralılardan birçoğu yılını doldurmadan öldüler. 79 bin kişi tutuklandı. 10 binlerce kişi yurt dışına sürüldü. İşte 1905'in dökümü. Genel grevden sonraki sayısal döküm. Çar'ın demir kollu ağırlığı küt diye düşüverdi başımıza. Kendi kendimizi bir güzel yalnızlaştırdıktan sonra, bir güzel Çar'ın tüm bu cinayetleri işlemesine neden olacak taktik yanlışlığı yaptıktan sonra, işte dökümü ölülerimizin, ölmüş yaralılarımızın ve yüz binlerce tutuklumuzun. Solovyov kendisini gözünü kırpmadan dinleyen Boris Vasily'ye bir öğretinin iyice altını çiziyormuşçasına tek tek şunları söyledi. Toplumsal patlamalar döneminde Çar hep aynı şeyi yapmaktadır. Hep aynı tuzağa düşürmektedir bizi yoldaş. Önce kitleleri özgürce bırakmak, kendisi hakkında, yönetimi hakkında gittikçe bağırıp çağırmalarını sağlamak, gittikçe kitleleşe kitleleşe alanlarda toplanmalarını sağlamak, sonra iyice olgunlaşmış bu cerahati sıkıp içindekileri tümüyle boşaltmak, mikrobun kendisini söküp atamıyor belki. Bu olanaksız ama mikrobun oluşmasını gittikçe büyümesini önlüyor. Çünkü biz temelde bu sistemin mikrobuyuz. Yiyip bitirmek zorundayız onu. Çar bunu iyi bildiği için yönetimi son derece kurnazca hazırlayıp tuzağına düşmemizi bekliyor. Boris Vasily'nin kendisine yanıt vermesine izin vermeden konuşmasını sürdürdü Solovyov. Bu kez herkese soruyormuş gibi daha yüksek bir sesle. Söyleyin bana bakalım şimdi. Çar aynı Çar. Gösteriler de tıpkı 1905'in Eylül ve Ekim'inde olduğu gibi hoşgörüyle karşılanmakta. giderek göstericiler korunmakta bile, gösteri yapmaları için teşvik bile edilmekteler. Hiç mi kaygılanmıyorsunuz bu belirtilerden? Sen Boris Vasilievich yoldaş, bir Sovyet'e bile sahip değilsin. Hiçbirinizin 1905'teki gibi bir Sovyetiniz bile yok. Bir komitenin üyesisin sen, bir mahalle komitesinin yalnızca ve komitenin alacağı kararla genel grevi yöneteceğinizi sanıyorsunuz. Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz siz? Hadi komiteniz neyse ama hepiniz de mi aklınızı peynir ekmekle yediniz? Sankt Petersburg garnizon kumandanı General Habalov'un acımasızlığını bilmez misiniz? Şimdi bu kan dökücü general kim bilir nasıl derin bir zevk içinde size uygulayacağı planı kasasından çıkarmış, genelkurmay subaylarının önünde masasına sermiştir. Hepinize ve komitenize soruyorum. Sizler kitleleri nasıl böyle silahsız, böyle savunmasız çarın azgın generallerinin önüne tutup atabilirsiniz? Genel grev kararının oylanmasından önce bu sorunun yanıtını bulunuz. Ama bulunuz. Ama kesin bir biçimde bulunuz. Anladınız mı? Bu soruyu yanıtlayınız. Sonra isterseniz yapınız oylamanızı. Barakadan dışarıya çıkmayı düşünüyorum Boris Vasili ile birlikte. Ama onunla birlikte komiteye gitmeyi değil. Sanırım karpit lambasının insanın ciğerini yakan kokusundan ya da barakada iyice ağırlaşmış bulunan havasızlıktan sıyrılıp çıkmak için. Ama barakanın dışında gittikçe kendini daha iyi duyurmaya başlayan hurra sesleri gelip barakanın kapısına dayandı. Kapı açıldı. Sigara dumanı ve karpit lambasının isi içindeki barakanın ortasında Boris Vasili ile Solovyov yoldaşın karşısına iki proleterin kalpaklarını çıkararak dikildiklerini gördüm. Boris Vasili yoldaş, sizi burada bulabileceğimiz söylendi. Geciktiğiniz için Viborg Mahallesi Yerel Eylem Komitesi toplantısını ivedi bir biçimde yapmak zorunda kaldı ve aldığı kararı tüm Viborglulara duyurmak için yeterince kişiyi görevlendirdi. Komitenin aldığı karar şu, yarın 25 Şubat'tır ve genel grev kararı alınmıştır. Baraka yıkılıyor sandım. Birden korktum. Gerçekten de barakayı dolduranlar kıvançlarıyla öylesine bir hurra çekip yerlerinden öyle bir fırladılar ki bugün bile barakanın nasıl olup da bu taşkın kıvanca dayanabildiğine şaşarım. Kıvanç durulur gibi olduğunda iki görevli boğazlarına tıkanan kıvancı yudumluya yudumluya duyurunun arkasına şöyle getirdiler. Dövizlerdeki sloganlar şunlar olacaktır. Kahrolsun çar, ekmek istiyoruz, yaşasın barış, toprak. Sloganlarda yalnızca bunlar kullanılacaktır. Komite başkaca slogan ve döviz kullanılmasını kesin bir biçimde yasaklamıştır. Barakadakilerin çoğu gelenlerle birlikte dışarıya çıktılar. Dışarıdaki hurralara şarkılar, türküler katılmaya başladı. Viborg'u bir bayram sevinci kapladı. Solovyov yoldaş yanında Boris Vasili ile birlikte barakadan dışarı çıktı. Yüzü acıyla çarpılmıştı. Boris Vasili hemen gitmesi gerekirken Solovyov yoldaşı bırakmıyordu. Sonunda onu yerel komitenin bulunduğu bölgeye çağırdı. Bu önemli günde yanlarında bulunmasının kendileri için son derece yararlı olacağını belirtti. Solovyov yoldaş kızlı erkekli dans eden Viborgluları bir süre süzdükten sonra Vasili'ye döndü. Ne yazık değil mi Vasili yoldaş dedi. Proletaryanın dövüşerek öğrenmekten başka hiçbir okulu yok. Hiçbir zamanda böyle bir okulu olamayacak sanırım proletaryanın. Sonra birden yaşlılığından beklenmeyen bir biçimde Boris Vasili'nin koluna girerek bağırdı. Yarın 25 Şubat 1917, günlerden cumartesi. Viborg proleterleri, dersiniz genel grev. Haydi durmayın, hazırlanın bakalım. Önünüzde zamanınız her şey için çok az. Ama her şey için. Dersinizden sizi sınava sokacaklar, bu dersi sizden iyi biliyorlar. Hazırlanmış, yarın sabaha bekliyorlar hepimizi. Çar aynı çar, 1905'in 15 bin kişimizi öldürten, 18 binimizi sakatlayan, 100 binimizi tutuklatan 1905'in çarı. Çar Nikola, öyleyse iyi hazırlanalım. Haydi Boris Vasili, çünkü hep dövüşerek öğrenmekten başka çaremiz yok bizim. Ne yazık ki yok, öyleyse elimizden ne gelirse öyle hazırlanalım. 5. Bir halk ayaklanmasını boğazlayabilmeniz için elinizde henüz bir ordu varken bu ayaklanmayı kışkırtınız. Bismarck. Bismarck'ın Fransız halkının 1871'deki başkaldırışına karşı Fransız Dışişleri Bakanı Jules Favre ile Paris kapılarında yaptığı gizli toplantıda verdiği öğüt. General Habalov, Çar Nikola'nın en güvendiği generallerin başında geliyordu. O nedenle St. Petersburg garnizon kumandanlığına getirilmişti. Çarlığının, ailesinin, rejimin güvenliği General Habalov'un ellerine bırakılmıştı. Tüm St. Petersburg garnizonu bu generale bağlıydı. Generalin buyruğunda tepeden tırnağa donatılmış 215 bin kişiye aşkın silahlı güç bulunuyordu. Garnizon şu alaylardan oluşuyordu. Şimdi garnizonu oluşturan bu birliklere kısaca bir göz atalım. 1. Pavlovski alayı. İmparatorluğun özel koruma alayı. En seçkin birliklerden seçilen en güvenilir elemanlardan oluşturulmuştur. Bu alayın öteki birçok garnizon alayları gibi hiçbir şeyi noksan değildir. Kuş sütü dışında. 2. Preobrajenski alayı. En edinimli subaylarla kurmayların bu alayın başında olduğu bilinir. Bu alay gerektiğinde St. Petersburg'u dış düşmana karşı da savunmak için düşünüldüğünden ona göre örgütlendirilip ona göre donatılmıştır. Bu nedenle de özellikle yardımcı birliklerinin, topçu ve zırhlı birliklerinin yoğunluğuyla ünlüdür. 3. Litovski alayı. Kazaklar kadar çarlarına bağlılıklarıyla bilinirler. Litovski alayı disiplin ve örgütçü yeteneğiyle tanınan insanlardan oluşmuştur. Litvanyalılar ağırlıktaydılar. 4. Volhynski alayı. Ukrayna Karpatlarının bulunduğu Dinyester ve Dinyeper ırmaklarının arasındaki dağlık bölge insanlarından oluşan bu alay en acımasız erlerden kurulmuştu. Bu alay erlerinin acımasızlıklarının, gözlerini kırpmadan adam öldürmedeki ustalıklarının özel sınavlar sonucunda saptanarak alaya alındıkları halk arasındaki söylenti. St. Petersburg sosyetesinin de en gözde alayıydı. Yakışıklı, uzun boylu erlerle soylu subayların oluşturduğu bir alaydı. Çar'ın bu alaya karşı kendi özel alayından daha bir yakınlık gösterdiği biliniyordu. Perspektif, Nevski'deki geçit törenlerinin gözde alayı. 5. Bisikletçiler Birliği. Petropavlovskaya Kalesi'nin hemen gerisinde yer alan bu birlik, hafif mitralyöz birliğiyle de desteklenmişti. Kışlık sarayı geri tepelerden, önden gelecek bir saldırıya karşı bulunduğu yerel üstünlük nedeniyle kesin bir biçimde püskürtme olanağına sahip kılınmıştı. Bu birlik erleri en son otomatik İngiliz tüfekleriyle donatılmışlardı. Kesin olarak bilinen bir gerçek vardı bu birlik için. Çar yönetiminin en gerici birliği bu birlikti. Subayları en gerici kesiminin militanlarından oluşturulmuşlardı. Dinsel bağnazlıkları yanında çarlarına olan bağnaz bağlılıkları da onlara Kara Yüzler örgütü üyeleriyle birlikte eylem örgütlemeye ve bu eylemleri rahatça gerçekleştirmeye olanak veriyordu. General Habalov'a bağlı bu birliklerin yanı sıra yoksul Viborglular ayrıca süvari birlikleriyle Kazak kuvvetleri tarafından da doğrudan doğruya çevrilmiş bulunuyorlardı. 250 bin kişiye yaklaşan bu güce Baltık Denizi'ndeki 80 bin denizci dahil değildi. Genel grev kararı alan yoksul Viborg işçi yerleşme bölgesinin insanları karşılarında hangi gücü bulacaklarının hesabını iyi yapmışlar mıydı? Kaldı ki siyasal partiler de böyle bir eylem için hazırlıklı değillerdi. Partiler de Viborgluların kendi oluşturdukları komiteyle kendi başlarına aldıkları genel grev kararı nedeniyle bunalıma düşmüşlerdi. Kitlelere Bolşeviklerden çok öncülük eden Menşevikler en çok bunalıma düşen partiydi. Sosyalist devrimciler genel greve karşı olduklarını hemen duyurmuşlardı. Bu partinin özellikle liberal burjuva kanadı kendi denetiminden çıkacak bir girişimi tümüyle kuşkuyla karşıladığını, kendisiyle işbirliği yapan ve Viborglular içinde daha ağırlıklı olan Menşeviklere hemen o gece duyuru verdi. Menşeviklerin bir bakıma iki gündür süren bunalımları buradan kaynaklanıyordu. Partililer artık kitleleri denetimlerinde tutmakta zorluk çekiyorlardı. Bunu parti üst yöneticilerine de sık sık bildiriyorlardı. Ama bu aşamada partilerin hemen hemen hepsi şöyle düşünüyordu. Dış düşmana karşı bir savaşın vermekte olan Rusya'nın şu aşamasında devrimci bir ihtilale hazırlıklı olması olanaksızdır. Cephelerde yenilgiden yenilgiye sürüklenen generallerin öcülerini, içteki kıpırdanmalardan, yarım yamalak girişimlerden vahşice çıkarmaları beklenebilir. Bu nedenle hiç olmazsa savaşın bu baharda belli olması beklenen yazgısının bitimine dek herhangi bir girişimden kesin olarak kaçınmak gerekir. Bu nedenle Menşeviklerle Sosyalist Devrimci Parti, kitlelerin bir girişimde bulunmalarını engelleyebilmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ama denetimin artık kendilerinden çıktığını gösteriyordu bir bakıma bu genel grev kararı. Sosyalist devrimcilerin şimdiden yarın olacaklardan ötürü Menşevikleri sorumlu tutmaya başladıkları bile söyleniyordu. Tüm partiler 24 akşamı tam bir kargaşaya düşmüşlerdi. Kargaşaya düşmeyen tek yapı Viborgluların bütünleşmiş proleter birliktelikleriydi. Ama bu birliktelik Çar'ın bunca güçlü garnizonu karşısında barış, ekmek, toprak, özgürlük isterken nice kurbanlar verecekti. Onu şimdiden hiç kimse kestiremiyor ama partililerde özellikle de burjuvazi kanadında tam bir panik havası gözleniyordu. Yine de kesin bir şey vardı. Hiç kimsenin yarın olacak olanları önlemeye gücü yetmemektedir. Genel grev kararı alınmıştır ve azgın bir işçi düşmanı olan General Habalov, genel grev kararının alındığını hemen öğrenmiştir. Şimdi artık Viborgluları beklemektedir o da. Herkes generalin bu baldırı çıplaklar karşısındaki zaferine kesin gözüyle bakmaktadır. Çünkü general bir kopyası Çar Nikola'nın kasasında, öteki kopyası da kendisinde bulunan bir planı uygulamaktan başka da bir şey yapacak değildir hani. Bu plan her şeyi en küçük ayrıntısına dek saptayarak alınacak önlemleri belirlemişti. Çar otokrasisinin yetkilileri de bu plana son derece güveniyorlardı. Ellerindeki güçlerin nasıl kullanılabileceğini, hemen hangi önlemleri alacaklarını son derece başarılı bir biçimde düzenlemişlerdi doğrusu. 1905'in edinimlerinin planın hazırlanmasında çok büyük katkısı olmuştu. Son derece akıllı bir yönetici olan burjuvazinin kurnaz tilkisi Witte, bir gün halkın Çar yönetimine karşı ayaklanabileceğini düşünmüştü. Bu nedenle de onca işinin arasında bir kitle ayaklanmalarına bastırma komisyonu oluşturmuştu. Bu komisyonun görevi varsayımlı bir halk ayaklanmasına karşı alınacak önlemleri saptamaktı. Komisyon en azılı halk düşmanı generallerle 1905 katliamının en acımasız uygulayıcıları, proletarya örgütlerinin içine sızmış ajanlarla üniversite öğretim üyelerinden oluşmuştu. Komisyon daha ilk toplantısında iş bölümü yapmış, üniversite öğretim üyeleriyle bazı ajanlar, gizli servis görevlileri ve bazı generaller bir alt komisyon oluşturarak, kitlelere karşı önce alınacak barışçı önlemlerin neler olduğunu saptamaya çalışan bir programı kendisine belirlemişti. Bir başka komisyonda salt askeri önlemlerin neler olabileceğini saptamak için çalışmalara başlamış ve sonuçta bu iki komisyonun raporları ortak toplantılarla son biçimini almıştı. Üniversite kanadının barışçı önlemler adı altında aldığı önlemler, insan coşkusunun kitleleşmiş bilinci, yaşadığı koşulların değişebilirliğinin kolay olmadığı duvarına çarptırılıp yılgıya dönüştürülmelidir. Temel görüşü üzerine oturtulmuştu. Bu rapora göre özetlersek, insanlar zaman zaman kendi yazgılarını değiştirebilecekleri varsayımına gelip takılabilirler. Kendi alın yazgısını değiştirebileceği kanısıyla kitleleşmiş insanların ilk eylemleri, başlangıç aşamasında en azgın, en coşkun dönemi yaşar. Yöneticilere düşen görev, ilk görev, bu olayı son derece soğukkanlı bir biçimde yorumlayabilmektir. Kitleler girişimlerinde önce olabildiğince taşkınlıkları denetimde tutulmaya çalışılarak özgür bırakılmalıdırlar. Hemen bir girişimde bulunulmaktan kesin biçimde kaçınılmalıdır. Bendin duvarı yıkılmışsa sorun artık bendin başında değil, daha ilerilerdedir. Taşan suların akmasını, genişlemesine bir yayılma göstermesini beklemek gerekir. Yayılan suların ayrı ayrı kanallarla başka alanlara aktarılması her zaman daha kolaydır. Kitlelerde işin başında görülen kesin birlik, bu yayılma sürecinde değişiklikler göstermeye, birbirinden ayrıcalıklar taşımaya başlar. Önceleri derin bir öfkenin pekiştirdiği sarsılmaz inancıyla yola çıkan kitle, birey ikilisi ya da kitleleşmiş bireyle bireyleşmiş bir kitle bilinci zaman kazanıldıkça kendi içinde çözüşmeye başlar. İşte tam bu aşamada yöneticiler kitle boşalması ya da kitle bilincinin saptırılması olayını gündeme getirmelidirler. Orgazm durumundaki kitlenin boşalımı, bu çözüşmenin başladığı sezilen andan yakalanarak başka bir alana boşaltılmalı, aktarılıp yönlendirilmelidir. Rapor burada kitlelerin nasıl edilgenleştirilebileceği konusunda şaşılası bir ileri aşamayla kitleler içinde etken örgütlerin durumunu ele alıyor, bir bir onları inceliyor. Bu örgütlere uygulanacak yöntemleri belirliyordu. Örneğin rapor bir yerinde şöyle diyordu. Bazen bir örgütün ya da aynı doğrultudaki birkaç örgütün kitleler içinden kazanılıp çıkarılması her zaman iyi sonuç vermeyebilir. O zaman kitlelerin içinde denetimden uzak örgütlerin yapısal oluşumlar kazanması olasıdır. Denetimden uzak, nicel ve niteliksel yapıları belirsiz örgütlerin bir zaman sonrası için otoriteye karşı daha ağırlıklı sorunlar çıkarması beklenebilir. Komisyonumuz bu konuda yasallaştırıldıkları için her zaman daha kolay denetlenebilir olan örgütlerin kitlelerin içinden çıkıp belirgin duruma getirilmelerini otoriteye öğütlemeyi görev bilir. Askeri komitede önlemlerini geliştirip düzenliyordu. Önce tüm Petersburg bir masaya yatırıldı. Kenti küçük küçük parçalara, birimlere böldüler. Her birime yeterince kolluk kuvveti verdiler. Bu birimler daha üst düzeydeki merkezlere bağlanıyordu. Bu merkezlerde çok daha güçlü birliklerle donatılmış bölgelerde birleşiyor, bölgeler askeri birliklere bağlanıyor, askeri birliklerde kentin garnizon kumandanı buyruğuna veriliyordu. Bu silahlı kuvvetler denetim ağının altında kıpırdamak olası görünmüyordu. Bu düzenlemeye göre örneğin Viborg yerleşme bölgesindeki polis ve kolluk kuvveti sayısı 3 katına çıkarılmıştı. Birçok kişiye inanılmaz görünecektir ama Viborg'da her mahalleye bir karakol düşüyordu Uluslararası Kadınlar Günü gösterileri başladığında. 23 ve 24. gündeki olaylarda hiç silah kullanılmaması, Kazak birliklerinin göstericilere kolaylık göstermesi gibi davranışlar hep bu Witte planı dilimleri içindeydi. Kitle orgazmının boşalımını sağlayabilmek, 24'ünde 28 polisin analarından emdikleri süt burunlarından gelinceye dek dövüldüklerinde hiç kimse kuşkulanmamıştı. Bu dayak yiyen polisler neden silahlarını çekip de kendilerini korumuyorlar diye. Oysa polis şefi telefonun başında yırtınıyordu. Adamlarımın can güvenliği tehlikede, hiç olmazsa havaya ateş etmeme izin verin diye. Garnizondan bu istem geri çevriliyordu. Gündeme gelmiş, uygulamasına geçilmiş Witte planında işin bu aşamasında kesin olarak silah kullanılması önerilmemiş, böyle bir saptama yapılmamıştı. Habolov'da Önlemler Komisyonu'nun bilim adamları gibi düşünüyordu. İşe şöyle bakıyordu. Kadınlar bir gün önce bir yürüyüş yapmışlar. 70-80 bin kişilik bir topluluk belediye sarayı önüne dek pankartlarıyla gelerek ekmek isteriz diye bağırıp çağırmışlardı. Kaldı ki yasal olmamasına karşın bu gösteri çok kez böyle arada bir patlak verir biçimde kutlanıp dururdu. Ama ertesi günü yani 24'ünde iki kat bir yığınsal gücün gösteri yapması, taşkınlıklarda bulunup polisleri dövmesi, uyanık davranması gerektiğini göstermişti kendisine. Planı bu nedenle hemen kasadan çıkarmış, harfi harfine uygulamaya koyulmuştu. Havalov da tüm öteki sorumlu yetkililer gibi bu planın başarısına kesin kes güveniyordu. Sonuçta elinde hemen harekete geçebilecek 200 bine aşkın silahlı güç vardı. Kaldı ki İzmailovski alayı ve öteki bazı birlikler de St. Petersburg'dan çok uzakta değillerdi. 1-24 saat içinde St. Petersburg'da olmaları işten bile değildi. İşte bu nedenle tam bir güven içinde 24. günü polislerin dayak yemesine sesi çıkmıyor, planı uygulamak konusunda da alabildiğine uyanık davranıyordu. 24 akşamı Viborgluların genel grev kararı aldıklarını öğrendiğinde planın genel grev bölümünü açtı ve okumaya başladı. Amirallik dairesine tüm genel kurmayı toplamıştı. Amirallik binasının ışıkları sabaha dek yandı. Zırhlı araçlar bir oradan bir buraya gidip geliyorlardı kentin içinde. Kurmay subayların buyrultularına verilmiş arabalarla birliklerin başına gittikleri görülüyordu. Planın genel grev bölümü tüm çar subaylarınca okunup gerekli önlemler görülmedik bir biçimde yoğunlaştırılıyordu. Viborg Mahallesi'nin proletarya kitleleri dalga dalga 25 sabahı Büyük Katedral alanında toplanmaya başladılar. Kent son derece gergin bir gün yaşayacağının bilincindeymişçesine kendi kendine kapanıktı o sabah. Genel grev kararına tüm Petersburg çalışanları tam bir denetim içinde uydular. Gösteriye şimdiye dek görülmeyen en küçük atölyelerdeki işçiler, kapıcılar, tezgahtar kızlar, büyük satış mağazalarının ücretlileri bile katılıyordu. Mağazalar tümden kapanmıştı. Kentler arası iletişim sabahın erken saatinde durmuştu. Trenler çalışmıyor, tramvaylar işlemiyor, telefonlar çalmıyordu. Genel grev çağrısına uyanların sayısı 250 binin üstündeydi. Hiç kimse genel grev çağrısının bunca başarılı olacağını doğrusuya beklemiyordu. Bunun başlıca nedenlerinden biri partilerin tutumuydu. Partiler genel grevi desteklemediklerini belirtmişlerdi. Ayrıca böyle bir girişime karşı acımasız ırkçı generalin göstereceği tepkinin ne olacağı bilinmiyordu. Çok kişi kendisinden çekiniyordu. İşi kitle katliamlarına dek vardırıp vardırmayacağı konusunda çok kişide kuşkular vardı. Ama tüm bunların ötesinde hiçbir şeye aldırmadan St. Petersburg proletaryası kitleleşe kitleleşe alanları doldurup taşırmaya başlıyordu. İşte 25'in sabahında. 25 Şubat isyanı bir dönemeç oluşturmuştur. Genel grev demiyorum ama isyan diyorum. 25'i genel grevi, gerçek dokusu, düşüncesi, İçten içe bir nabız gibi atan kararlılığı ile bir isyandı, bir başkaldırıydı. Kazan Katedrali'nin bulunduğu alan St. Petersburg'un en geniş, en görkemli alanlarından biridir. Kentin tüm büyük, geniş bulvarları gelip bu alana açılır. Bu bulvarlarda soylularla büyük burjuvazi oturur. Katedralin hemen önünde Çar 3. Alexander'ın Tunç'tan son derece görkemli, hemen hemen iki insan boyunda bir yontusu vardır. Proleterler çocuklarını çok kez pazar günleri bu yontuyu göstermek için buraya getirirler. Hele mujikler. Çoğunun bu görkemli anıt karşısında huşuyla dua ettiklerini bile görmüşümdür. Sevgilim Katyuşa ile birlikte. Öğleye doğru bu alan 50 bin kişiye aşkın bir kalabalıkla silme doldu. Alana açılan bulvarlarda ise kum gibi insan kaynıyordu. Barış istiyoruz. Ekmek ve barış. Toprak dövizlerinin dışında tek bir döviz bulmak olanaksızdı. İlk önce küçük çocuklarla alana gelmeye başlayan halk, daha sonra öğleye doğru kortejler halinde gelmeye başladı. Hep bir ağızdan dövizlerindeki sloganları haykırıyorlar, tam bir birlik içinde, sanki tüm Rusya'ya duyurmak istercesine "Kahrolsun Çar, kahrolsun Çar Nikola" diye bağırıyorlardı. Tüm proletarya alanda ve yan ana caddelerde yerini aldıktan sonra iki konuşmacı yoldaşın 3. Alexander anıtının yükseltisine fırlayıp kitlelere megafonla konuşmalar yapmaya başladığını gördük. Doğrusu görüntü etkileyiciydi ama bir de gülünç yanı vardı. 3. Alexander'ın ayakları dibinde konuşmasını sürdüren iki kasketli proleterin sağında solunda kızıl bayraklar dalgalanıyor. Bu durum Çar Alexander ile gülünç, alaycı bir bütünlük kazanıyordu. Anıtın ayakları dibindeki devrimci proleter yoldaş megafonla şunları söyledi. Yoldaşlar, işte biz. Viborg Mahallesi'nin ve de tüm St. Petersburg kentinin proleterleri. Komitemizin buyurunca alanda yerimizi aldık. İstemlerimizi dile getiriyorum. Sizin adınıza istemlerimizi haykırıyorum. Biz kendi dünyamızı kendimiz kurmaya kararlıyız. Zincirlerimizi koparmaya kararlıyız. 8 saatlik çalışma iş günü istiyoruz. Bunu kesin olarak alacağız. Topraksız, yoksul köylülere toprak istiyoruz. Bunu kesin olarak sağlayacağız. Artık başımızda Çar ve onun uşaklarını istemiyoruz. Çar'ın otokratik düzenini yıkacağız. Yerine barışı, emekçiler demokrasisini kuracağız. İstemlerinizi haykırıyorum. Kahrolsun savaş, yaşasın barış. Ne olduğunu anlayamadı hiç kimse önce. Kitleler de yoldaşla birlikte "Kahrolsun savaş, yaşasın barış" diye bağırıyordu çünkü. O nedenle yoldaşın anıtın ayakları dibine kıvrılarak yıkılışının nedenini kavrayamadık. Haykırışların kesildiği bir zamanda duyduğumuz tabanca patlamasıyla ikinci yoldaşımızın da devrildiğini gördük. Anıtın üstüne çıkmış olanların ellerindeki kızıl bayraklarla kendilerini yerlere attıklarını göz açıp kapayıncaya dek geçen kısa bir süre içinde izledik. Her şey hem çok ağır ağır gerçekleşiyordu hem de hiç göremiyormuşuz, bir çizgi gibi uçup giden bir ivedilikle, Çar'ın ayakları dibinde barış diye bağırırken vurulan konuşmacı proleter yoldaşımızın başını tuttuğunu, hem de ağır ağır tuttuğunu görüyordum da. Örneğin yanındaki yoldaşın onu hızla belinden kavramak isterken apayrı bir biçimde, son derece hızlı bir biçimde ondan uzaklaşarak yere yuvarlandığını görmeme rağmen anlamakta güçlük çekiyordum. Katyuşa'nın birden beni belimden kavradığını anımsıyorum. Georgi ne oluyor? Ateş ediyorlar. Ateş mi ediyorlar ama niçin? Katyuşa'ya bakamıyorum. Bakamıyorum ama yine de görüyorum dehşetli açılmış gözlerinin bana nasıl yöneldiğini. Eğil Katyuşa, yere yat. Yere at kendini, korkma ama. Onun üzerine abanıyorum yalnızca. Yere uzanmamıza olanak yok. Alan dopdolu, alan dalgalanmaya başlıyor. Alanın dalgalanmasına yakalanmış gibiyiz. Bir oradan geliyor dalga, bir buradan. Ama gittikçe daha kesik ve daha yoğun. Sanki sıkıp eritecekmiş kendisinde bizi. Biraz özeniyle kulak kabarttığımda anlıyorum ki ardımızdaki polislerin ateş edişine orantılı olarak dalgalanmaktadır kitlenin alana sıkışmış yapısı. Ardımızdan polis, elini kolunu sallaya sallaya ateş ediyor, sürekli ateş ediyor. Katyuşa sımsıkı yapışmış, göğsümde inler gibi konuşuyor. Hepimizi öldürecekler burada Georgi Vasilievich, hepimizi öldürecekler, kaçmalıyız. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.